Ayrım 21. 4. Protokol. Frederick Forsyth. Sayfa 201. 11. Kısım. Binbaşı Petrovski Great White Horse Oteli'nde akşam yemeğini yerken Belgravia sokağındaki Fontana apartmanının 8. katında da kapı çalınıyordu. Kapıyı evin sahibi Bay George Berenson açtı. Bir an şaşkınlıkla karşısındaki adama baktı. Aman tanrım, Sir Nigel. Birbirlerini şöyle böyle tanıyorlardı. Yıllar önce okulda karşılaştıklarından değil de daha çok Whitehall trafiğinde sık sık karşılaştıklarından. SIS'in şefi nazik ama resmi bir baş selamı verdi. İyi akşamlar Berenson. Girebilir miyim?
Elbette elbette, buyurun.
Berenson'un bu ziyaretin nedeni konusunda hiç fikri yoktu ama yine de eli ayağına dolanıyordu. Sir Nigel'ın kendisine soyadıyla hitap etmesi ziyaretin nezaket çerçevesinde geçeceğini ama pek de sıcak havalı olmayacağını göstermekteydi. Aralarında George, Nigel samimiyeti olmayacaktı yani.
Lady Fiona evde mi?
Hayır, derneklerinden birinin toplantısına gitti. Burada ikimiz yalnızız. Sir Nigel bunu zaten biliyordu. Gelmeden önce arabasında oturup beklemiş, Lady Fiona'nın çıktığını görmüştü. Salona girerken paltosunu çıkardı ama evrak çantasını yanına aldı. Berenson onu salonda bir koltuğa oturttu, yeniden onarılmış önü aynalı kasadan 3 metre uzakta bir yere, kendisi de karşısına oturdu. ''Evet, sizin için ne yapabilirim?'' Sir Nigel çantasını açtı, 10 fotokopiyi çıkarıp ortadaki sehpanın üzerine dikkatle koydu. Sanırım bunlara bir göz atmak kendi yararına olacaktır. Berenson en üstteki sayfayı sessizce inceledi. Onu kaldırıp bir alttakini eline aldı, sonra üçüncüsüne baktı. Üçüncüsünde durdu, devam etmedi. Hepsini yerine koydu. Rengi çok solmuştu ama hala kendini kontrol edebiliyordu. Gözlerini kağıtlardan ayırmamıştı.
Herhalde söyleyebileceğim hiçbir şey yok.
Pek yok, dedi Sir Nigel sakin sakin. Bunlar bize bir süre önce iade edildi. Onları nasıl kaybettiğini biliyoruz. Şanssızlık tabii senin açından. Belgeler iade edildikten sonra seni birkaç hafta gözaltında tuttuk. Ascension adası raporunun çalınışını, Benot diye oradan da mağaraya geçişini izledik. Durum artık oldukça açık, görüyorsun. Söylenenlerin bir bölümü gerçekten kanıtlanabilecek şeylerdi ama çoğu da blöftü. Berenson'un kendi aleyhindeki yasal tutamakların ne kadar zayıf olduğunu anlamasını istemiyordu. Savunma Bakanlığı memuru dikleşti, gözlerini kaldırdı. Şimdi meydan okumaya geldi sıra diye düşündü Irwin. Kendini haklı göstermeye çalışacak. Hepsinin bu yola sapması ne garip. Berenson onun gözlerine baktı. Meydan okuyordu gerçekten bu bakışlar.
Artık her şeyi bildiğinize göre ne yapacaksınız?
Birkaç soru soracağım, dedi Sir Nigel. Örneğin bu ne kadardır böyle gidiyor ve neden başladın gibi sorular.
Berenson kendini kontrol etmeye çok uğraşmasına rağmen aklı hala karışıktı. Çok basit bir noktayı gözden kaçırıyordu. Bu tür bir yüzleşme. SIS şefinin görevleri arasında değildi. Yabancı güçlere çalışan ajanlar karşı istihbarat tarafından yakalanırdı. Ama kendini haklı çıkarma isteği analiz yeteneğini gölgeliyordu.
Başlangıcı 2 yılı biraz aşkın. Daha beter olabilirdi diye düşündü Sir Nigel. Mares'in 3 yıla yakın süreden beri İngiltere'de bulunduğunu biliyordu. Ayrıca Berenson'un daha önce başka bir Sovyet yanlısı kontrolör çalıştırmış olabilirdi ama demek öyle değildi.
İkincisine gelince nedenleri oldukça açık bence.
Ben biraz yavaş anlayan biriyim diyelim, dedi Sir Nigel. Aydınlat beni, neden?
Berenson içine derin bir soluk çekti. Belki niceleri gibi o da savunmasını kafasında çoktan hazırlamış, defalarca tekrarlamış, bir mahkeme salonunda kendi vicdanıyla ya da vicdan saydığı şey her neyse onunla hesaplaşmıştı.
Ben bu gezegen üzerinde uğrunda savaşılmaya layık tek şeyin komünizme ve Sovyet emperyalizmine karşı gelmek olduğuna inanmışımdır ve her zaman da inanıyorum, diye başladı. O savaşta Güney Afrika en güçlü kalelerden biridir. Herhalde en başta gelenidir.
özellikle güney yarı kürede. Batılı güçlerin Güney Afrika'yı yıllardan beri cüzdanlı gibi görmeleri, Sovyet tehdidine karşı yaptıkları planlarda onu aralarına almamaları bana hep kendi amacına köstek vuran bir tutum gibi görünmüştür. Yıllardan beri inanıyorum ki Güney Afrika batılı güçler tarafından haksız yere horlanıyor. Onu NATO'ya veya stratejik planlama çalışmalarına almamak bence hem yanlış hem de budalaca bir davranıştır. Sir Nigel başını salladı, sanki bu daha önce hiç aklına gelmemiş gibi bir ifade vardı yüzünde. Ve sen de dengeyi sağlamanın doğru bir hareket olduğunu düşündün, öyle mi? Evet, öyle düşündüm. Devlet sırları yasasına rağmen de hala öyle düşünüyorum. O gurur diye düşünüyordu Sir Nigel. Her zaman o kahrolası gurur. Yetersiz insanların o anıtsal öz saygısı. Non mai pante corvo fus prime. Hepsi. Kendi kendine tanrı olma yetkisi tanımak. Bir tek hainin haklı, bütün diğer iş arkadaşlarının budala olduğuna inanmak. Bunun yanı sıra da o kudret susamışlığı, politika manipülasyonu olarak gördüğü o sır vermeler. Kendi hükümeti içinde kendine hasım olarak gördüğü insanlar tarafından verilen terfiler, onurlar. Söyle bana, başlangıçta sen mi teklif ettin yoksa Mares mi? John Mares bir diplomat, sizin güç alanınızın da dışında dedi. Bu nedenle söylememde bir sakınca yok. Onun teklifiyle başladı. Ben Pretoria'da görevliyken hiç tanışmamıştık. Ben döndükten hemen sonra burada tanıştık. Pek çok ortak yönümüz olduğunu fark ettik. Eğer SSCB ile kapışma zamanı gelirse, Güney Yarıkürede Güney Afrika'nın tek başına ayakta durmak zorunda kalacağına, Hint Okyanusu'ndan ve Güney Atlantik'ten gelecek tehlikeleri tek başına göğüslemek durumuna düşeceğine beni inandırdı. Siyah Afrika'da bile Sovyet üsleri vardır herhalde. Bize öyle görünüyordu ki NATO'nun bu iki yarı kürede ne gibi bir operasyona yöneleceğini bilmeden Güney Afrika yörenin en güçlü devleti olmasına rağmen yıkılmaya, yutulmaya mahkum. Güçlü bir görüş diye başını salladı Sir Nigel kederli kederli. Biliyor musun? Mares'in senin kontrolörün olduğunu anladıktan sonra ben Riziko'yu göze aldım. Adamı doğrudan doğruya General Pienaar'a sordum. Mares'in kendi adına çalıştığını kesinlikle reddetti. Eder tabii. Evet eder, ama biz Pienaar'ın iddiasını incelemek için oraya bir adam yolladık. Belki verdiği rapora baksan iyi olur. Çantasından Preston'un Pretoria raporunu çıkardı. Üzerinde genç Mares'in fotoğrafı bir ataşla tutturulmuş durumdaydı. Berenson omuz silker gibi bir hareketle dosyayı aldı, ilk 7 sayfayı okudu, bir noktada soluğunu hızla içine çekti, parmak eklemlerini ağzına sokup bir tanesini çiğnemeye koyuldu. Son sayfayı çevirdiğinde iki avucunu yanaklarına kapamış bir öne bir arkaya sallanıyordu. Ah ulu tanrım diye soludu, ne yaptım ben? Büyük zararlar verdin aslında dedi Sir Nigel. Berenson'un durumunu iyice kavrayabilmesi için bir daha konuşmadı, arkasına yaslandı, karşısındaki adamı acımasız gözlerle süzdü. Sir Nigel'ın gözünde kraliçeye ve ülkeye sadık kalacağına yemin edip, sonra bu yemine ihanet eden sayısız küçük hainden biriydi bu da. Donald McLean'e benzer biriydi işte. Berenson'un yüzü artık solgun değil, kül gibiydi. Ellerini yüzünden çektiğinde birden pek yaşlanmış göründü. Yapabileceğim bir şey. Herhangi bir şey var mı? Sir Nigel omuz silkti. Kimsenin elinden gelecek bir şey yok demeye getirdi. Sonra yarayı biraz daha vurmaya karar verdi. Bir grup erken tutuklamaya taraftar, yani seni ve Mares'i. Pretoria adamın dokunulmazlığını kaldırdı. Sonra orta sınıftan orta yaşlı bir jüri verilir, bunu savcılık sağlar. Dürüst insanlar ama kurnaz tipler değil. Herhalde sahte bayrak yaklaşımına hiçbir zaman inanmayacaklardır. Ömür boyundan söz ediyoruz. Senin yaşında gerçekten ömür boyu demektir. Ya Parkhurst'te ya da Dartmoor'da. Birkaç dakika bunun sindirilmesini bekledi. Ama ben katı girişimlerin bir süre ertelenmesini sağlamayı başardım. Bir başka yol daha var. Sir Nigel, ben her şeyi yaparım, ciddi söylüyorum. Her ne? Ne kadar doğru diye düşündü Irwin. Ne kadar doğru. Bir bilseydin kendinde.
Üç şey var aslında, dedi yüksek sesle. Ben hiçbir şey olmamış gibi bakanlığa gidip gelmeye devam edersin. Normal görünümü korursun, suyu dalgalandırmazsın. İki, burada bu evde karanlık bastıktan sonra gerekirse gece sabaha kadar zarar tespiti yapmamıza yardımcı olursun. Zararı biraz olsun hafifletmenin tek yolu şu ana kadar Moskova'ya gitmiş olan her şeyi tek tek bilmektir. Bir tek noktayı ya da virgülü saklarsan işler sarpa sarar ve senin de canına okunur.
Evet, evet, tabii onu yapabilirim. Verilen her yazıyı birer birer hatırlıyorum. Üç şey var demiştiniz.
Evet, dedi Sir Nigel tırnaklarına bakarak. Üçüncüsü kurnazca bir şey. Mares'le olan ilişkini sürdürürsün.
Ne yaparım?
Onu görmek zorunda değilsin. Görmemeni tercih ederim. Karşısında rol yapabilecek kadar iyi aktör olduğunu sanmıyorum. Telefonda şifreli mesajlarla her zamanki ilişkini sürdürürsün. Teslimat yapmak istediğini haber verirsin.
Berenson gerçekten şaşırmıştı. Ne teslimatı?
Benim adamlarımın diğer uzmanlarla birlikte hazırlayacağı malzemeyi. Yanlış bilgiler diyelim istersen. Savunma Bakanlığı'nın adamlarıyla zarar tespiti konusunda işbirliği yapmanın yanı sıra benimle de ayrıca işbirliği yapmanı istiyorum. Sovyetlere gerçek bir zarar vermek için.
Berenson boğulmakta olan bir adam gibi saman çöpüne sarılıverdi. 5 dakika sonra Sir Nigel ayağa kalktı. Zarar tespit ekibi hafta sonundan sonra gelecekti. Evden çıktı. Koridor boyunca asansöre doğru yürürken için için bir memnunluk duydu. Geride bıraktığı yıkılmış, korku içindeki adamı düşündü. Şu andan sonra bana çalışacaksın piçoğlu, dedi içinden.
Oxborough'daki ön odada çalışan genç sekreter kapıdan girmekte olan yabancıya baktı. Orta boylu, sağlam görünüşlü, gülümsemeye hazır kumral saçlı Ela Gözlü. Çok severdi Ela Gözleri.
Yardımcı olabilir miyim?
Umarım, ben bölgenin yabancısıyım. Mobilyalı daire kiraladığınızı duydum.
Ha evet, Bay Knights'la konuşmanız gerek. Kiralık evlere o bakıyor. Ne isim vereyim?
Adam yine gülümsedi. Ross, dedi. James Ross.
Kız bir düğmeye bastı. Daire telefona doğru eğilip konuştu. Bay Ross diye bir bey geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Bay Knights, mobilyalı ev arıyor. Onu kabul edebilir misiniz?
2 dakika sonra James Ross, Bay Knights'ın odasında oturuyordu. Dorset'ten buraya yeni taşındım. Şirketimin Doğu İngiltere bölümünün yönetimini üstleneceğim, dedi rahatlıkla. Eşimle çocuklarımın en kısa zamanda yanıma gelebilmesini istiyorum elbette.
O halde belki de satılık bir evi tercih edersiniz.
Henüz değil. Bir kere insanın biraz bakınıp beğendiği evi bulması gerek. İşlemler de epey zaman alıyor. İkincisi, belki de burada kısa süre kalırım. Merkez büronun kararına bağlı, anlarsınız.
Elbette, elbette, Bay Knights çok iyi anlıyordu. Kısa süreli bir kontrat hem hemen yerleşebilmenizi sağlar, hem de burada uzun zaman kalıp kalmayacağınızı anlayıncaya kadar sizi rahat ettirir.
Evet öyle, dedi Ross. En kısa ifadesi o.
Mobilyalı mı, boş mu?
Eğer varsa mobilyalı.
Haklısınız, dedi Bay Knights. Dosyalara doğru uzanıp bir tane seçti. Kiralık ev bulmak hemen hemen imkansız. Kontrat sonunda kiracıyı çıkarmak çok zor oluyor. Sizin aradığınız türdense elimizde 4 tane var.
Bay Ross'a broşürleri uzattı. Evlerin ikisi bir ticari temsilci için fazla büyük ve bakımı da fazla masraflıydı. Öteki ikisi mümkündü. Bay Knights'ın 1 saat boş vakti vardı. Onu götürüp 2 evi de gösterdi. Bir tanesi tam biçilmiş kaftandı, ufacık derli toplu tuğla bir ev, güzel beton bir bahçe yolu, sokakla Belstead'in temiz bir mahallesinde sakin.
Sanıyorum Bay Johnson'a ait, dedi Bay Knights eve girerlerken. Kendisi mühendis. 1 yıllık bir anlaşmayla Suudi Arabistan'a gitti, orada çalışıyor. Ama sürenin 6 ayı kaldı, kontrat o kadar olmak zorunda.
Bu yeterli, dedi Bay Rose. Cherry Hayes sokağında 12 numaralı evde. Çevredeki sokakların adları hep Hayes ile bitiyordu. Bu yüzden mahallenin hepsine Hayes denmekteydi. Bracken Hayes vardı, Gorse Hayes vardı, Almond Hayes vardı, Heather Hayes vardı. Cherry Hayes'in 12 numarasını kaldırımdan 2 metrelik bir çimen tabakası ayırıyordu. Bahçenin çiti yoktu. Tek kilitli bir kapısı olan garaj evin bir yanına dayalıydı. Petrovski kendine garaj gerekli olduğunu biliyordu. Arka bahçe ufacık ve çitle çevriliydi. Mutfağın kapısı açılıyordu oraya. Alt katta camlı bir ön kapıdan dar bir hole giriliyordu. Holün karşısında üst kata çıkan merdivenler vardı. Merdiven altında da bir süpürge dolabı. Önde bir salon, merdivenle salon kapısı arasında da bir mutfak. Yukarıda iki yatak odasının biri öne, biri arkaya bakıyordu. Bir de banyo tuvalet vardı. Dikkat çekmeyen bir evdi. Etraftaki evlere benziyordu. Hepsinde çoğunlukla genç çiftler oturuyordu. Koca ya ticaretle ya sanayiyle, karısı da evle ve çocuklarla meşgul. Dorset'teki karısıyla çocuğunun gelmesini bekleyen bir erkeğin burada oturması pek dikkati çekmezdi. Tutuyorum, dedi. Büroya dönüp ayrıntıları halledebilirsek, diye karşılık verdi Bay Nice. Mobilyalı ev kiralamak çok basitti. İki kopya kontrat imzalandı, tanık imzaları alındı. Bir aylık depozito ve ilk ayın kirası peşin ödendi. Bay Rose işvereninin referansını çıkarıp gösterdi. Referans Cenevre'den geliyordu. Bay Knights'dan pazartesi günü çeki Dorchester'dan bozdurmasını rica etti. Bay Knights kırtasiye işleri de pazartesi akşamına kadar tamamlayabileceği kanısındaydı. Tabii çeklerle referanslarda bir aksilik olmazsa, Rose gülümsedi, aksilik çıkmayacağını biliyordu. Alan Fox'la bürosundaydı o cumartesi sabahı, dostu Sir Nigel Irwin rica ettiği için, telefon edip bir görüşme istediği için. İngiliz Lord, Amerikan Büyükelçiliği'nin merdivenlerinden yukarı saat 10'u biraz geçe çıkarıldı. Alan Fox, Amerikan CIA'nın bölgesel büro amiriydi, hem de çok uzun yıllardır. Nigel Irwin'i 20 yıldır tanıyordu. ''Korkarım küçük bir sorunla karşı karşıyayım.'' dedi Sir Nigel koltuğa oturur oturmaz. ''Savunma Bakanlığımızdaki memurlardan biri çürük yumurta çıktı.'' ''Of Tanrı aşkına Nigel, bir tane daha deme bana.'' diye patladı Fox. Irwin özür diler gibi bakıyordu. ''Ne yazık ki öyle.'' diye kabullendi. ''Sizin Harper olayına benzer bir durum.'' Alan Fox yüzünü buruşturdu. 1983'te Kaliforniya'nın Silicon Vadisi'nde çalışmakta olan bir mühendisin Polonyalılar ve dolayısıyla Ruslar hesabına çalıştığını öğrenen Amerikalılar pek fena bozulmuşlardı. ABD'nin Minuteman füze sistemlerine ait pek çok bilgi gitmişti karşı tarafa. Daha önceki Boyce casusluk olayıyla birleşince Harper olayı teraziyi iyice eğmişti. İngilizler zaten ne zamandan beri Amerikalıların Philby, Burgess ve McLean, sonra Blake, Wassell, Blunt ve Prime konularındaki sistemlerine dayanmak zorunda kalmışlardı. Bu Harper olayı İngilizlerin kendilerini adeta daha iyi hissetmelerine yol açmıştı denilebilir. Neyse, başkalarında da çıkıyordu hainler bari. Tuş, dedi Fox, işte senin en çok bu yanını severim Nigel. Hedefi hiç şaşmaz, hep taşı gediğine koyarsın. Fox Londra'da hazır cevaplı ve nüktedanlığıyla tanınmıştı. Daha önce Birleşik İstihbarat Komitesi'nin bir toplantısında en büyük sayısını kaydetmişti. Sir Anthony Plump o gün kendisinin başkaları gibi harflerden kurulu bir adı olmamasından yakınıyordu. Mutlaka Birleşik İstihbarat Komitesi Başkanı ya da İstihbarat Koordinatörü diye anılmak zorundaydı. Neden herkes gibi baş harflerden kurulu kısa bir adım yok diye sızlanıyordu. Fox masanın öbür ucundan problem istihbarat çözümleyici olsa diye öneride bulunmuştu. Tabii Sir Anthony Plumb'ın Whitehall'un piçi olarak anılmaya hiç niyeti olmadığından konuyu bir daha açmadı. ''Pekala, durum ne kadar kötü?'' diye sordu Fox. ''Daha kötü olabilirdi. Sir Nigel bundan sonra Fox'a hikayeyi baştan sona anlattı. Amerikalı ilgiyle öne doğru eğildi. Yani herif tersine mi döndü gerçekten? Verileni iletecek mi onlara?
Ya verecek ya da ömrünün sonuna kadar kodes çorbası içecek. Her an gözaltında olacak zaten. Tabii Mares'le aralarında bir uyarma şifresi olabilir. Onu telefonda araya sıkıştırabilir ama ben sanmıyorum. Adam gerçekten aşırı sağcı. Sahte bayrak yaklaşımıyla almışlar.
Fox bir süre düşündü. Sence merkez bu Berenson'u ne kadar önemsiyor Nigel?
Zarar tespitine pazartesi başlıyoruz. Ama bence bakanlıktaki mevkii nedeniyle Moskova'da itibarı büyük olmalı. Belki müdür vakası bile sayılır.
Biz de kendi yanlış bilgilerimizden biraz geçirebilir miyiz aynı kanalla diye sordu Fox.
Kafası daha şimdiden Langley'in Moskova'ya yutturmaktan hoşlanacağı bir takım şeylere yönelmişti.
Devrelere fazla yük bindirmek istemiyorum dedi Nigel. Eskiden bilgi ne hızla veriliyorsa yine o hızı, o sıklığı korumalıyız. Sonra aynı tip malzeme vermeliyiz.
Ama evet bu işte size de pay tanıyabiliriz.
Ve bizimkilerden de Londra'ya yumuşak davranmalarını istememi bekliyorsun?
Sir Nigel onu sıktı. Olan oldu. Verilen zarar verildi bir kere. Patırtı koparmak insanın egosuna iyi gelir ama sonuç vermez. Bu zararı onarmak ve karşılığında onlara zarar vermek istiyorum.
Pekala Nigel, kabul. Bizimkilere geri basın diyeceğim. Zarar tespiti sonuçlarını biz de alacağız değil mi?
Sonra Atlas ve Hint okyanuslarındaki nükleer denizaltılarımızla ilgili iki belge hazırlarız. Merkezi yanlış tarafa baktırırız. İlişkiyi kesmeyelim.
21. ayrımın sonu. Sayfa 210.